Bu podcast, 40 Yama Kadın Dayanışması'nın feminist ideoloji ve politikayı güçlendirme çabasıyla yaptığı atölye çalışmalarının kayıtlarıdır.
Öncelikle belki neden bu konuyu seçtiğimiz ve neden bu konuya eğilmek istediğimizden bahsederek biraz başlayabilirim. Aslında cadı avları dediğimiz süreç ve tarihin belli bir kesiminde kadınların cadı olarak adlandırılması 12. yüzyıl ve 17. yüzyıl arasında yer alan bir tarihsel kesit ve oldukça uzunca da bir süre aslında. Ve bu süre içerisinde işte orta çağ koşullarında kadınların kadın olmaktan kaynaklı maruz bırakıldıkları farklı bir takım şeyler var ve bunların izdüşümünü de aslında biz cadı avlarında görebiliyoruz. Ancak ne yazık ki orta çağa dair anlatılarda, tarih derslerinde ya da başka herhangi bir platformda bir şeyden bahsedilirken cadılar bu konunun her zaman arka planında kalan ve yaşadıkları, maruz bırakıldıkları şeyler görünmez bırakılan bir toplumsal grup. Cadılar olarak bahsettiğimde aslında o dönem içerisinde yaşamış bütün kadınlardan bahsediyorum. Çünkü hepsi potansiyel olarak cadı olarak adlandırılmaya uygun koşullar taşıyan, sadece kadın oldukları için bu koşulları taşıyan kadınlar aslında. Ve bu süreçte milyonlarca kadının katledildiği, işkenceye maruz bırakıldığı ve bunların tamamının cadı kılıfı adı altında yapıldığı bir durumla da karşı karşıya kalıyoruz. Bunun bir sebebi olmalı diyerek başlayan bir meraktı açıkçası. Yani elbette patriarka içerisinde maruz bırakıldığımız şiddetin sebeplerini çokça kez ortaya koyuyoruz. İşte bir sistem tahlili yapıyoruz, patriarkadan bahsediyoruz, bunun işlediği mekanizmalardan bahsediyoruz. Ama neden özellikle böyle bir tarihsel kesitte milyonlarca kadını bu şekilde hedef gösteren bir politika izlendi? Bunun biraz feminist bir bakış açısıyla incelenmesi gereken bir durum olduğunu ancak bu şekilde anlaşılabileceğini düşünüyoruz açıkçası. Biraz da bu yüzden bu konuya eğilmek istedik. Çünkü cadıların varlığı pek çok anlatıda göz ardı ediliyor olsa da var olan anlatılarda da, gerçi az önce de biraz sohbet etmiştik bu konuda, ama var olan anlatılarda da yine o patriarka ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini görmeyen, patriarkadan kaynaklı şiddet biçimlerini görmeyen bir yerden anlatılan şeyler söz konusu. Buralara da feminist müdahalelerde bulunmak gerekiyor. Bunu elbette ilk defa biz yapmıyoruz. Bu müdahalelerde bulunmuş feminist kadınların anlatılarından derlediğim bir yazı aslında benimki de. Onların araştırmalarından, inceleme ve yöntemlerinden. Ve buna ek olarak aslında biz bugün sistem tahlilleri yaparken kapitalizmden ve patriarkadan bahsediyoruz, türcülükten bahsediyoruz mesela, ve konumuz özelinde kapitalizm ve patriarkadan bahsediyoruz ve kapitalizmin patriarkayı devraldığını, patriarkanın kapitalizm öncesinde de var olan, akraba soy toplumlardan bu yana var olan bir toplumsal gerçeklik olduğunu, bir sistem olduğunu dile getiriyoruz. Peki bu kapitalizm öncesi dönemde neler yapıldı, ne oldu ki bugünkü patriarka bugünkü şeklini alabildi diye baktığımızda da aslında bunun cevaplarını da cadı avları sürecinde bulabiliyoruz biraz. Tüm bu sebeplerden kaynaklı olarak önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Biraz bu yüzden işte feminist bir bakış açısıyla o süreci anlatmaya çalışacağım. Umarım bütünlüklü bir şey sunabilirim sizlere de. Ve yöntem olarak nasıl bir şeyle bakılması gerektiği konusunda da feminist bir yöntemle, evet, ve tarihsel materyalist bir yöntemle biraz bakmaya çalıştım açıkçası. Çünkü işte az önce de bahsettiğim gibi patriarka orta çağda da ortaya çıktı. Akraba soylu toplumlardan bu yana var olan bir gerçeklikti. Ancak cadı avlarından önceki koşulları neydi? Cadı avlarından sonra nasıl koşullarla karşılaştık ve tüm bunların o tarihsel olarak nasıl anlamlandırabiliriz? Neler ne zaman devralınmış? Hangi kurumlar ne zaman oluşturulmuş? Mesela işte aile kurumunun ve evlilik kurumunun bugünkü anlamıyla anladığımız hale gelmesi de aslında cadı avlarından sonraki döneme denk düşen bir şey. O yüzden o dönemi anlamlandırmaya çalışırken elbette patriarkanın varlığını hala görerek, ama patriarkanın bugünkü niteliğinden farklı bir niteliğe sahip olduğunu da göz önünde bulundurarak, bugün bildiğimiz şeyleri o güne hemen uygulamayarak, biraz daha temkinli ve o tarihin maddi koşullarını değerlendirerek bakmaya çalıştım açıkçası. Biraz böyle genel bir perspektif sunduktan sonra belki başlayabilirim konuyu anlatmaya. Aslında 12. yüzyıldan bu yana var olan bir mitos cadıların varlığı. Yani büyücülüğe dair o inanç ya da belli bir takım insanların büyü gücüyle bir takım şeyleri yapabildiği ve bunların da ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğuna yönelik inanç. 12. yüzyıldan bu yana var olan bir inanç olmakla birlikte 1482 yılında iki rahip tarafından cadıların kafasına indirilen Balyoz isimli bir bildirge yayınlanıyor. Ve aslında bu bildirgede biraz daha kadınların hangi sebeplerden kaynaklı olarak kilise tarafından cadı olarak adlandırıldıkları ile ilgili ipuçlarına ulaşabiliyoruz. Biz aslında 13. hatta 14. yüzyıl itibariyle biraz daha yalnızca bir cadılık inancının söz konusu olmasından ziyade cadı olarak adlandırılan kadınların çeşitli şiddet pratiklere maruz bırakılması durumuyla karşılaşıyoruz. O bildiriden birkaç alıntı yapabilirim belki. Kadınların daha saf olduğunu, her şeye inanmaya hazır olduklarını, doğaları gereği etkilenmeye çok açık olduklarını ve bu sebeple de şeytan kendisine hedef olarak kadınları seçtiğinde kadınların şeytana çok kolayca kandıklarını ve aynı zamanda dillerini tutamayan ve sürekli dedikodu yapan bir toplumsal gruptan bahsedildiği için sahip oldukları bu şeytan tarafından kandırılarak öğrendikleri büyü bilgisini diğer kadınlarla da hızlıca paylaştıklarını ve bu yüzden cadıların kadınlar arasında çok hızlı bir şekilde yaygınlaşabildiğini, zayıf oldukları için bunların hepsi doğal nedenler onlar için. İşte doğaları gereği zayıf oldukları için kendilerini cadılıkla korumaya çalıştıklarını ve bunun da yanında kadınların cinsel bir iğrençliğe sahip olduklarını ve rahim hızlarının asla tatmin olmadığını, şehvetlerini yerine getirmek için şeytanla işbirliği yaptıklarını ve hatta şeytanla cinsel ilişkiye girdiklerini söyleyen bir bildirge aslında ve tüm bunların yanında kadınların çok duygusal olması, aşırı sevgi ve tutku arayışına sahip olmaları ve bu sevgi ve tutkuyu elde edebilmek adına da erkekleri aşk büyüsü ve benzeri şeylerle büyüledikleri yönünde bir takım şeyler söyleyen bir bildirge çıkarılıyor ve aslında bu, o dönemin yani 12. yüzyıl ve 17. yüzyıl arasında kilisenin temel argümanlarını oluşturan bir şey. Kilisenin zaten pek çok kadın düşmanı yaklaşımı var. İşte kadınların regl olmasının sebebinin Tanrı tarafından lanetlenmiş olmaları ve bunun sebebinin de Adem'e itaat etmeyi reddetmiş olmaları ve bu yüzden cezalandırıldıkları olduğunu söyleyen bir şey de söz konusu mesela. Çünkü bu bakış açısı bir noktada aslında cadı adlandırması altında somutlanıyor ve o tüm argümanlarını kadınlara dair burada bir araya getiriyorlar. Ve bu bilgiye baktığımızda aslında bugünle çok tanıdık ifadeler görebiliyoruz bugün karşımızdaki ifadeleri. Çünkü yine o kadınlar ve erkekler arasındaki toplumsal olarak mevcut olan eşitsizlik durumu doğal bir takım şeylere atıfla gerekçelendirilmeye ve meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Ve kadınların neden şiddete başvurabileceği konusunda bir takım gerekçelendirmeler yapılırken de yine onların doğaları gereği zayıf olmasından kaynaklı olarak bu yola başvurdukları yönünde bir inanç söz konusu. Bu noktada aslında feminist hareketin 1980'lerden bu yana vurguladığı şey çok önemli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani biz doğal bir takım, anatomik bir takım nedenlerden kaynaklı olarak bu sistem içerisinde ezilen bir konumda değiliz. Anatomi yalnızca bize belli bir takım sınırlılıklar ve imkanlar sunabilir ama geriye kalan her şey ve o işsiz pratiklerin tamamı toplumsal olarak şekillendirilir. Kadınlar doğal olarak bir takım dezavantajlara sahip oldukları için değil, toplumsal olarak dezavantajlı ve ezilen bir konuma sistemsel olarak yerleştirildikleri için şu an şiddete maruz bırakılıyorlar ve hala ikinci bir statüdeler. Tespiti feminizmin gerçekten çok önemli çünkü tarih boyunca kadınların maruz bırakıldığı pek çok şeyi gerekçelendirmenin aracı olarak kullanılan bir şey bu doğallaştırma durumu. Yine ev içi emek açısından da aynısını söyleyebiliriz. Kadınların o ev içinde verdikleri görünmeyen emek de yine doğallaştırılan bir emek. Yani bir kadın bir evde işte ev işiyle uğraşıyorsa tüm gün o bir iş bile değildir. O doğal bir şeydir, onun yapması gereken şeydir ve bunu doğallaştırıldığı oranda oradaki eşitsizlik görünmezleştirilir. Bugünden tanıdık olduğumuz tüm bu mekanizmaları aslında o döneme baktığımızda da görebiliyoruz ve bu bildirgeyi de şu şekilde sonlandırıyorlar. Erkeklere ayrıcalık bahşedenler kutsansın. Yani aslında çok açık bir ifadeyle din kurumunun da toplumsal tüm kurumların da kilise hakimiyeti açısından söylüyorum. Şey, erkeklere ayrıcalık bahşeden bir şekilde kurgulandığı yönünde açık bir itiraf da söz konusu aslında burada. Belki buradan şeye geçebiliriz. Yani cadılıkla suçlanan kadınların ortak özellikleri nelerdi? Evet, kadınlar cadı olarak suçlanıyorlardı ama her kadın cadı olarak suçlanılmıyordu ve belli bir takım ortak özellikleri mevcuttu ve bunlara baktığımızda da aslında birçoğu cinsel olarak faal olmayan, yaşça büyük, eş hayatını kaybetmiş ya da itaatkar bir eş olarak nitelendirilmeyen, yalnız yaşayan, yoksul, komşular arasında baş belası olarak anılan, öfkeli davranışlar sergileyen, kaşları çatık ve yüzleri kırışmaya başlamış kadınlar olarak görüyoruz kayıtlara baktığımızda. Bu kadınların en temeldeki özelliği de aslında bir ortaklık açısından hepsinin o dönemin kadın kalıbının, makbul kadın kalıbının içerisine sığmayan ve hayatlarının denetimi bir erkeğin kontrolünde olmayan kadınlarla karşı karşıya kalıyoruz biz. Ve bu kadınlar aslında tehlikeli görüldükleri için cazibeyle suçlanıyorlar. Çünkü düzen dışılar, çünkü sistemin istediği kalıplar içerisinde hayatlarını sürdürmüyorlar. Ve bu sebeple de o sistemin devamlılığı açısından bir tehlike arz ediyorlar. Ve yine belli güzellik standartları açısından değerlendirildiğimizde ya da o arzulanabilir kadın statüsünü değerlendirdiğimizde, bir kere zaten arzulanabilir bir kadının karşısındaki erkeğe itaat eden bir kadın olması gerekiyor en baştan. Ama bunun fiziksel olarak da sistem açısından nasıl kurgulandığına baktığınızda yüzü kırışmış bir kadın değil mesela bunun cevabı, ya da yaşlı bir kadın değil gibi. İşte kadınların o varoluşlarının tamamını aslında o doğurganlıkları üzerinden ya da işte hayat içerisinde oradan konumlandırmaya çalışan bir yaklaşımla bu doğurganlığı gerçekleştirmeyen kadınlar da yine bu sistem için düzen dışı olduklarından herhangi bir cinsel ilişkiye girmeyen kadınlar da erkeklerle yine cadılıkla suçlanıyorlar aslında. Ve az önce de söylediğim gibi bunun tamamı aslında kadınları bir toplumsal grup olarak, bu ortak niteliklere sahip olan olmayan tüm kadınları bir denetim altına almak ve tüm kadınlar üzerine bir baskı inşa etmenin aracı olarak belli niteliklere sahip bir takım kadınlar suçlanıyorlar. Yazıda da bahsettiğim birkaç örnek vardı. Bu örnekler de aslında saymakla bitirilemeyecek kadar çok ve hepsinin de gerçekten kayıtları var. İlgilenen arkadaşlar açısından onları bırakabilirim. Ben saatlerce çıkamadım içerisinden. Örneğin 1412'de Fransa'nın askeri yenilgisinin suçlusu olarak ilan edilen Jeanne d'Arc isimli bir kadın partner olarak erkekleri tercih etmiyor ve erkek giysileri giymeyi tercih ediyor. İşte bir erkekle cinsel bir ilişkiye girmeyi reddetmiş ve işte o kadınların giymesi gerektiği söylenen kıyafetleri de reddetmiş bir kadın söz konusu. Ve çok absürt bir şekilde bu kadın sırf bunları yaptığı için askeri bir yenilginin sebebi olarak gösteriliyor aslında. 1612'de Salem'de yaşayan Sarah Bishop hakkında verilen ifadelerde geceleri makul olmayan saatlerde evinde insanları eğlendirdiği, gençlerin ahlakını bozduğu ve kötü bir eş olduğu ifadeleri yer alıyordu başka bir örnek olarak. Ve yargılamaların pek çoğuna baktığımızda aslında arka planda kadınların hayatlarındaki erkekleri onların miras hakkını elde edebilmek amacıyla cadılık yoluyla öldürdüğü yönünde de bir takım suçlamalar söz konusu. Çünkü o döneme baktığımızda kadınlar mülkiyet hakkına sahip değil ve miras hakkına da sahip değil. Ve bu sahip olmadıkları hakkı elde edebilmek için cadılığa başvurdukları söyleniyor. Zaten o temel argümanlar yer alan şey de kadınlar meşru olarak sahip olmadıkları bir iktidarı büyü yoluyla elde etmeye çalışıyorlar söylemi yer alıyor. Yine Essex'te 1621 yılında yargılanan Anne Mortlake başka bir cadıdan eşini öldürmesini istemekle suçlanıyor ve böylece eşinin mülkiyetini elde edeceği motivasyonuyla bunu yaptığı söyleniyor. Kadınların işte o miras hakkına sahip olmayışı konusunda erkeklerle daha eşitsiz bir konumda oluşuyla alakalı olarak yine o döneme baktığımızda aslında 13. yüzyıldan itibaren her sınıftan kadının mülke ve gelire ulaşımı önemli ölçüde kısıtlanmış oluyor ve ticarileşen hayat içerisinde aslında o hayatın aktörleri olarak erkekler her zaman belli bir şekilde orada yer alırken kadınlar aynı eşitliğe sahip olarak orada yer alamıyorlar ve mülkiyet hakları ve gelirleri de söz konusu değil bu sebeple. Ve o dönemde yaşanan kırsal kesimden kentlere göçlerde de aslında öncesinde kadınlar arasındaki o kırsalda kurulabilen dayanışma ve oradaki hayat ortaklığı da belli bir ölçüde kırılmış oluyor. Çünkü kentleşen hayat aynı zamanda ticarileşen hayat ve o hayat içerisinde kamusal alanda kadınlara tanınan bir alan söz konusu değil. Kadınlar kentlere göçlerinden sonra düşük ücretli işlerde çalışmaya başlayabiliyorlar. Çalışabilen kadınlar elbette. Ya hizmetçi olarak, ya perakendeci olarak, ya da seks işçisi olarak genel itibariyle çalışan kadınlar söz konusu. Ve şehirdeki kadınların erkeğin himayesine tabiyetinin de düşük ücretli işler de olsa buralarda çalışabilmeleriyle aslında azaldığını görüyoruz ve doktorluk ve öğretmenlik gibi işlerde de çalışabilen kısıtlı sayıda da olsa kadın mevcut ve aslında bu da kadınların kendilerine ait bir otonomi kazanmaya başlaması, daha bağımsız bir şekilde toplumsal hayatın içerisinde var olabilmesi demek aynı zamanda. Ve kadının bağımsızlaşması demek patriarka açısından şiddet yoluyla o bağımsızlaşan kadının tekrar güçsüzleştirmesi, bu eşitsizliğin tekrar tekrar yeniden kurulması demek aynı zamanda. Bu noktada da aslında cadı çok önemli bir yer teşkil ediyor. Çünkü kadınların bağımsızlaşmasının önünde bir engel olarak bir şiddet mekanizması şeklinde karşımıza çıkıyor aslında. O dönemin tüm iktidarları tarafından işte Orta Çağ'dan bahsediyoruz. Feodal beyler söz konusu, krallıklar söz konusu, kilise söz konusu ve tüm iktidar sahipleri açısından da aynı yaklaşım söz konusu. Az önce bahsettiğim gibi kadınların görünürlük ve kazanımlarının artması ile ona yönelik saldırıların ve şiddetin artması arasında patriarkanın işleyiş dinamikleri açısından diyalektik bir ilişki var. Bununla ilgili belki günümüzden bir şeylerle biraz bağdaştırabiliriz. İşte şu an mesela romantik bir ilişkilenmenin içerisinde bir kadının erkek bir partnerine itiraz etmeye başladığı noktaları düşünelim. Şiddet o noktada devreye girmeye başlıyor. Psikolojik ya da fiziksel ya da cinsel şiddet ya da ekonomik. Kadın ne zaman erkeğin himayesi altından çalışırsa o zaman karşısına çıkan şey her zaman şiddet oluyor aslında. Ve bu noktada da vurgulanması gereken bir diğer şey, tüm bu bahsettiğim şeyleri sistemsel bir anlatı üzerinden ve işte o iktidarın yaklaşımları üzerinden anlatıyorum. Ama bu demek değil ki bireylerin hiçbir failliği söz konusu değil. Çünkü kadınlar evet makro boyutuna mikro boyutuna kadar hem devlet tarafından hem sistem tarafından hem tüm toplumsal kurumlar tarafından belli şiddet ve baskılara maruz bırakılıyor. Ama aynı zamanda gündelik hayatta birebir karşılaştıkları erkekler de bu işin faili olarak aynı şiddeti onlara gösteriyorlar. Bu işin uygulayıcısı onlar aslında en mikro boyutta baktığınızda. Ve kadınlar o dönemde sistemsel olarak hayatın belli alanlarından dışlanırken, işte mülkiyet ve gelir hakları gasp edilirken, bunlara el konulurken ve önüne engeller çekilirken aynı zamanda hayatlarındaki erkekler tarafından da cadı olarak ihbar ediliyor ve cadılıkla suçlanıyorlar ve bu yolla yargılanmaya başlıyorlar. Bu noktada o bireylerin failliği noktasını da vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yine o dönemlerin karakteristik özelliklerine baktığımızda aslında 1500'lü yıllarda toprakların özelleştirilmesine karşı verilen bir takım mücadeleler söz konusu. Köylü savaşları olarak anılan mücadeleler ve bu direnişlerin başlangıcında da ve ön saflarında da ağırlıklı olarak kadınlar yer alıyorlar ve bu direnişler içerisinde yer alan kadınlar da yine cadılıkla suçlanıyorlar. Çünkü o dönemin cadı algısı aslında feodal iktidara karşı baş kaldıran ve direnen ve itaat etmeyen kadınların bir diğer adı olarak cadı kullanımı yer alıyor diyebiliriz belki. Hakları için mücadele eden kadınların tıpkı bugün olduğu gibi asi olarak adlandırıldığı durumuyla karşılaşıyoruz. Oysa hepimiz biliyoruz ki eğer bu mücadele bir erkek tarafından veriliyorsa verilen şey onurlu bir mücadele olarak anılırken kadınlar aynı mücadeleyi verdiklerinde duygusal olmaktan kaynaklı öfkelenen ya da asi davranan ya da yine sahip olmadıkları meşru iktidarları elde etmeye çalışan kişiler olarak adlandırılabiliyorlar hala. Bu noktada doktorluk mesleğinin çok çarpıcı bir örnek olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü özellikle bu cadı avları öncesi döneme baktığımızda kadınlar aslında tıp bilimi açısından pek çok bilgiye sahipler. Şifacı kadınlar olarak olan kadınlar mevcut ve bu kadınlar çocuk düşürme yöntemlerini biliyorlar ya da herhangi bir hastalığı tedavi etmeyi biliyorlar ve kendi aralarında bir dayanışma ağı da söz konusu. Birbirlerini tedavi ediyorlar, yardımcı oluyorlar. Ama kadınların bunu bir uzmanlık olarak, bir meslek olarak yerine getirmesi yasaklanmış durumda olduğu için aslında bunlar aynı işi yapan erkekler doktor olarak anılırken ya da işte bilimle ilgilenen kişiler olarak anılırken kadınlar şifacı kadınlar olarak anılıyorlar. Aynı sıfatıyla elde edemiyorlar. Ama özellikle bu cadı avlarıyla da örtüşen tarihlere geldiğimizde 14. 15. yüzyıl ile birlikte kadınların artık bu şifacı kadın olarak bile bir takım insanları tedavi edebilmeleri yasaklanan bir duruma geliyor. Ve aynı dönemde aslında doktorluk mesleği üniversite eğitimine bağlı bir şey haline getiriliyor. Ancak üniversite mezunu olan ve işte bu bölümü okuyan kişiler doktorluk mesleğini yerine getirebiliyorlar, icra edebiliyorlar. Ve yalnızca üniversiteye gitmiş olmak da yeterli değil. Bu üniversite bittikten sonra doktorluk yapabilmek için belli belgeler almaları gerekiyor. Sınırlı sayıda kadının üniversiteye erişimi mevcut. Bütün üniversiteler açısından böyle değil. Bazı üniversite sadece erkeklere açık. Ama o kadınlar üniversitede bu eğitimi alabiliyor olsalar dahi doktorluk mesleğini icra edebilmeleri için gerekli olan belgenin kadınlara verilmesi yasak ve bu belge onlara verilmediği için aslında hiçbir şekilde doktorluk mesleğini icra edemiyorlar. Şifacı kadın olarak bunu bir uzmanlık olarak değil de işte o şifacı kadın sıfatıyla sürdürmeye çalışan kadınlar da kilise tarafından yine çıkartılan bir bildirgeyle eğer bir kadın birini tedavi ediyorsa bu büyücülük yaptığı anlamına gelir şeklinde bir yasa denilebilir belki. Yasayla cadı ilan ediliyorlar ve aslında insanları gayet bilimsel yöntemlerle iyileştirebilen tüm kadınlar büyücülük yaptığı iddiasıyla cadı olarak suçlanmaya başlıyorlar. Bunun da şey açısından ben çok çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Bazı anlatılarda işte geçmişteki bir şeylerden bahsediyor. Geçmişte şöyle doktorlar vardı ya da geçmişte bilim insanları şunlardı, bunlardı ama hiçbir zaman kadınlara referans verilmez bu noktada. Erkeklerden bahsedilir her zaman. Bu noktada biz neden kadınlardan bahsetmiyorsun? Yalnızca erkekler mi var bu çocuğun hayatının içerisinde gibi bir müdahalede bulunduğumuzda da aldığımız cevap genellikle tarihte kadın doktor mu var? Tarihte kadın bilim insanı mı var? Olur. Ama aslında biraz daha işte o feminist bilinçle tarihe bakmaya başladığımızda çok net bir şekilde görüyoruz ki evet tarihte kadın doktor da var, tarihte kadın bilim insanı da var, tarihte kadın yazar da var. Ama bu insanlar patriarka tarafından farklı bir biçimde adlandırılmışlar. Biz tarihteki doktorları şu an doktor kadınlar olarak değil de cadı kadınlar olarak konuşuyoruz. Çünkü sistem onları bu şekilde adlandırmış ve bugüne kadar bu şekilde gelmiş. O yüzden tüm bu noktaları da aslında görünür kılmak adına yine o tarihe feminist bir bilinçle yaklaşımının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yargılamaların niteliğinden biraz bahsedecek olursak yani hangi yöntemler kullanılıyordu diye baktığımızda aslında bugün de sıklıkla başvurduğumuz bir slogan olan erkek adalet değil gerçek adalet söyleminin çok önemli bir noktada durduğunu düşünüyorum ben. Çünkü o dönemde sanık koltuğunda yer alanlar daima kadınlarken yargılayan sıfatına sahip olanlar daima erkekler. Yasaları çıkaranlar zaten erkekler, yargılayanlar erkekler, suçlayanlar erkekler ve kadınlar yalnızca orada suçlu olarak, sanık olarak, şüpheli olarak yer alabiliyorlar. Ve o dönemin hukukuna baktığımızda aslında bugünkü modern hukuktan da söz edemediğimiz için kilise hukukunun baskın olduğu ve işte o Engizisyon mahkemeleriyle de örtüşen bir süreç aslında belli noktalarda. Bir dönem söz konusu ve yargılamalarda kullanılan esas yöntem de işkence. İşkence yoluyla suçlanan kişilere o suçu işledikleri itiraf ettirilmeye çalışıyor ve işkenceyle elde edilen bir itiraf da geçerli sayılara hüküm kuruluyor. O kişinin suçluluğuna karar veriliyor. Bu işkence yöntemlerine baktığınızda aslında çok korkunç şeylerle karşılaşıyoruz. İşte kadınların şeytanla cinsel ilişkiye girdiği iddiası mevcut olduğu için öncelikle onların vücutları bir inceleniyor. Vücudunda herhangi bir çizik bir şey varsa bir sihir ya da başka bir şey ben de bile olabilir. Varsa bunu şeytan tarafından yapıldığı düşünülüyor. Ya da kadınların şeytanla cinsel ilişkiye girip girmediğini saptanabilmesi için kadınları cinsel saldırıda bulunuyor. Tecavüze maruz bırakılıyorlar ve bu yolla bu anlaşılmaya çalışılıyor. Pek çok kadın elleri ayakları birbirine bağlanarak suya daldırılıyor ve eğer batmazsa cadı olduğu için kurtulmuştur deyip suçlanıyor ve öldürülüyor. Eğer batarsa da suçsuzmuş deniyor ve aslında suçsuzluğu ölümüyle kanıtlanmış gibi bir durum söz konusu oluyor. Bunun dışında kadınlar ağlatılmaya çalışılıyorlar. Çünkü işte bu cadı kadınlar o toplumun söylediği kuralları, normlar çerçevesinde hareket etmeyen, o toplumsal cinsiyet rollerini karşılamayan kadınlar oldukları için ve toplumsal cinsiyet rollerini karşılayan kadınlar, onlar için ağlayan ve duygusal kadınlar oldukları için cadıların ağlayamayacağına inanılıyor. Ve bu yüzden yargılamalar süresince ağlatılmaya çalışılıyorlar. Eğer ağlarlarsa belki masumlukları yönünde bir karine oluşturabiliyor ama dikkate alınmıyor elbette. Çünkü zaten sonucu baştan belli olan yargılamalardan söz ediyoruz. Bu işkence yöntemleri sadece o baskı ve tahakkümü güçlendirmek adına kullanılan yöntemler olarak değerlendirilebilir belki. Yine hayvanlarla olan yakınlıkları ve ilişkileri de cadılığın bir kanıtı olarak kullanılıyor. Çünkü cadıların hayvanlar yoluyla da büyü yaptıkları yönünde bir inanış söz konusu ve bu yargılama süreçlerinde hem kadınlara hem de onların yakını kurdukları hayvanlara zarar veriliyor yine aynı şekilde. Yargılamanın sonuçlarına baktığımızda da zaten işkence yargılama süresince her zaman söz konusu az önce bahsettiğim gibi ama bunun dışında ya hapsediliyor kadınlar ya öldürülüyorlar. Çok istisnai olarak da suçsuz bulunabiliyorlar. Bu yargılamanın nasıl başladığına baktığımızda suçlamalarla başlıyor aslında. Yani herhangi bir kişi gidip bir kuruma ben Tuana'nın cadı olduğunu düşünüyorum demesi yeterli benim tüm bunlara maruz bırakılmam için aslında. Ve kadınlar bu güvencesiz durum karşısında belli stratejiler geliştirmeye çalışıyorlar ve bunu şeyi anlamakta ben çok zorlanmıştım ilk bu konuya baktığımda. Bazı kadınlar gerçekten yargılamalar süresince cadı olduklarını itiraf ediyorlar. Biz bugün cadılık diye bir şeyin söz konusu olmadığını bildiğimiz için bu itirafın nedenini biraz araştırmak istemiştim. Orada da işte o kadınların hayatta kalma stratejileri devreye giriyor aslında. Çünkü suçsuzluklarını herhangi bir şekilde kanıtlayabilmeleri mümkün değil. Zaten cadı olmadığını nasıl kanıtlayabilir bir insan? Bu noktada eğer cadı olduklarını söylerlerse, tanrısal bir takım güç ve yeteneklere sahip olduklarını söylerlerse, yargıçları korkutabileceklerini ve bu yolla belki kurtulabileceklerini, hayatta kalabileceklerini umut ederek itirafta bulunuyorlar ki bunun da yanı sıra aslında işkence söz konusu ve işkence karşısında başka bir seçenekleri kalmadığı ya da o işkenceye daha fazla dayanamadıkları için de itiraf etme yolunu tercih eden kadınlar oluyor elbette. Ancak yargılamanın sonucu ne yaparlarsa yapsınlar değişmiyor. Suçlusun hükmü yine her zamanki gibi kurulmaya devam ediliyor. Ve yine anlamlandırılması gereken bir diğer nokta, az önce de bahsettiğim gibi bu yargılamalar belli bir takım kişilerin suçlamaları sonucunda başlatılan şeyler aslında. Kadın tanıklar ve kadın şikayetçiler çok fazla. Kayıtlara baktığımızda kadınlar diğer kadınları suçluyorlar ya da diğer kadınlar aleyhine tanıklıkta bulunuyorlar. Bunun nedenlerine baktığımızda aslında şu an bahsettiğim, soyut olarak bahsettiğimiz ve belki 21. yüzyılda yaşayan insanlar olarak bizim aklımızın almadığı çok saçma gelen, yani büyücülük, yani cadı vesaire gibi böyle hiçbir materyalist temeli olmayan şeylerle ilgili nasıl bu kadar yaygın bir inanç oluştu da insanlar birbirini suçladı ya da bir kadın diğer kadını suçladı diye baktığınızda en basit cevap aslında çok yaygın bir inanç söz konusu ve bu inanç çok sistematik bir şekilde inşa edilmiş ve insanlar gerçekten cadıların tehlikeli olduğuna dair bir inanç sahibiler ve bu inanca sahip olanlar yalnızca o sahip oldukları iktidarı kaybetmekten korkan erkekler değiller. Kadınlar da aynı şekilde cadılardan korkuyorlar. Çünkü onlara cadıların çocukları şeytanın yoluna sevk etmek üzere işte ayarttığı ile ilgili hikayeler anlatılıyor kilise tarafından, iktidar tarafından. Ve yine çocuk bakımı ağırlıklı olarak kadınlar üzerinde ya da o dönemde yaşayan ve hayatı işte evde bir takım işler yapmakla ya da tırnak içerisinde eşine yardımcı olabileceği işler noktasında yalnızca toplumsal hayatta kabul gören bir kadın hayal edelim. O kadın için yaşam bu demek, doğru bir yaşam bu demek. Ve bu doğru yaşamın, olması gereken yaşamın çok dışında yaşayan bazı kadınlar var çevresinde. Ve bunları gözlemlemek herhangi bir şekilde bizim şu an bahsettiğimiz bilince sahip olmayan bir kadın için de aslında bir tehlike duygusu uyandıran bir şey. Tüm bu sebeplerden kaynaklı olarak kadınlar kadınları suçluyorlar ve bu kadın tanıkları da anlamlandırabilmemizin yolu aslında yine o patriarkanın kadınları ne şekilde konumlandırdığına bakmak diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten patriarkal ilişkiler ve normlar yalnızca kadın erkekleri değil kadınları da bir o kadar etkiliyor ve biz de bir o kadar içselleştirebiliyoruz bize öğretilen kalıpları. Ve yine namus meselesinin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Kadınlar kendi tırnak içerisinde kullanıyorum kusura bakmayın vurgulamak adına. Namusları ile ilgili bir sorun olmadığını ortaya koymak için aslında diğer kadınlarla bir rekabete girişmek durumundalar. Ve bu zaten patriarkanın dünden bugüne işlettiği mekanizmalardan biri kadınlar arasında şekillenebilecek herhangi bir dayanışmanın yerine kadınlar arası rekabeti yerleştirmek. Çünkü o kadınların aynı şeylere maruz bırakılan kadınların yan yana gelmesi, birbiriyle dayanışması, örgütlenmesi demek ileriki zamanlarda bu sistemi yok etmesi demek de olabilir aynı zamanda. Ve bu istenen bir şey olmadığı için hiçbir koşulda o kadınlar arasındaki dayanışma her fırsatta kırılmaya ve onun yerine bir rekabet yerleştirilmeye yine patriarkal normlar aracılığıyla çalışılıyor aslında diyebiliriz. Neden bu yöntemin izlendiğine baktığımızda da yani neden bu kadar şiddet dolu bir yöntem tercih edildi ya da neden bu tarz bildirgeler yayınlandı diye baktığımızda aslında devamlılığını sağlamaya çalışan ve kalıcılaşmaya çalışan bir sistem söz konusu ve bu sistemin uygulayıcıları söz konusu ve bir sistemin devamlılığı iki temel ayaktan şekilleniyor diyebiliriz belki rıza üretimi ve zor aygıtın kullanımı. Kadınların cadı olarak adlandırılması demek aynı zamanda belli bir takım gündelik sıkıntıların, yaşamsal sıkıntıların her zaman yaşandığı ve insanların belli bir kaos içerisinde aslında yaşadığı bir koşulda bir suçlu yaratmak demekti. Yani düşmanlaştırma politikası iktidar sahiplerinin her zaman izlediği bir politika aslında. Var olan koşulların kötülüğüne karşı isyan etmesin diye insanlar hayali düşmanlar kimi zaman bugünden de çok tanıdık olduğumuz gibi ya da bu konuda hiçbir rol sahibi olamayacak insanların hedef gösterilmesi ve algılarını oraya yöneltilerek aslında o iktidara yönelik itaatin güçlendirilmesi yönünde bir politika izlenmesi söz konusu. O dönem ilan edilen düşmanlar kadınlardı, cadılardı ve kilise şunu söylüyordu. Böyle bir tehlike var, böyle bir düşman var, siz kilisenin buyruklarına uymazsanız eğer bu tehlike devam edecek ve yaşamımız daha kötüye gidecek. İnsanları buna ikna ediyordu bir yandan. Diğer yandan da o zor aygıtını kullanabilmesinin meşru bir aracını oluşturuyordu aslında. Hiçbir gerekçe sunmaksızın milyonlarca kadını katletmesi mümkün değildi. Ama bir cadılık korkusunu yaratarak toplum içerisinde o kadınları öldürmenin, onları katletmenin de meşru bir temelini yaratmış olmuştu aslında. Ve tüm bunların da yeniden üretim süreciyle çok bağlantılı olduğunu görüyoruz. Çünkü tarihsel olarak bu cadı avından sonraki sürece baktığımızda aslında o ilksel birikim sürecinin de aşıldığı ve kapitalizmin ortaya çıktığı ve dolayısıyla kapitalizmin patriarkayı devralıp artık patriarkanın yeni bir form kazandığı bir durumla karşı karşıya geliyoruz. Ve bu yeni form içerisinde aile kurumunun çok önemli olduğunu görüyoruz ya da evlilik kurumunun çok temelde yer aldığı sistemin devamlılığı açısından görüyoruz. Ve tüm bunların yaratılmasının ve o cinsiyete dayalı eşitsiz iş bölümünün o yeniden üretim sürecinin sabitlenmesinin bir temeliydi aslında cadı avları. Tüm bu yaşananlar bu sonuca yol açtılar diyebiliriz belki. Çünkü en başta kadınların cadılıkla suçlanması ve doğum kontrolüne başvuran kadınların, o şifacı kadınlar olarak anılan kadınların cadı olarak suçlanması, kadınların doğurganları üzerine bir denetim mekanizması kurulması demekti. Kadınlar nüfusun artırılmaya çalışıldığı dönemlerde ki o bahsettiğimiz tarihsel koşullar içerisinde pek çok savaş mevcut ve sürekli olarak bir nüfus artırma politikası izleniyor aslında. Ama kadınlar doğum kontrol yöntemlerine başvurabiliyorlar. Bu noktada bu seçeneği onların elinden alarak kadınları devlet için, iktidar için çocuk doğurmaya zorlamak demek de aynı zamanda. Onların bedenleri üzerinde böyle bir denetim mekanizması inşa etmek demekti ve erkekten bağımsız yaşayabilen o kadın varlığını tarihten silmek demekti. Kadınları erkeğe bağımlı kılmak demekti. Ve erkeğe bağımlı kılmak da aslında dolayısıyla o yeniden üretim sürecine tabi kılmak anlamına geliyordu. Aynı zamanda kadınların işsizleştirilmesi de demekti. Çünkü kadınların o iş hayatında ya da toplumsal hayat içerisinde, o kamusal mekanlarda ve alanlarda varlığının kısıtlanması ve o özel alan dediğimiz alanın inşa edilmesi de aslında tarihsel olarak bu döneme denk düşen bir şey. Kadınların ev içindeki o yeniden üretim sürecindeki varlığı kabul edilebilir. Ancak o evin dışarısındaki herhangi bir üretim içerisinde var olması kabul edilemez kılındı yine aynı tarihsel kesit içerisinde. Ve tüm bunlar aslında kadınların zaten bedenlerine yabancılaştığı bir süreç içerisinde onun emeklerine de yabancılaşmaları sürecini beraberinde getirdi. Çünkü o ev içi üretim yeniden üretim süreci doğallaştırıldı ve kadınların hayatlarını anlamlandırabilecekleri, kendilerini var edebilecekleri tek alan o özel alan, o ev içi, hane içi alan inşa edilmiş oldu diyebiliriz. Yine o dönemde kadınların iş yerlerinden uzaklaştırılması konusunda özellikle zanaat işçileri açısından şey pratiklerini görüyoruz. Kadınların çalıştığı atölyelerde çalışan erkek işçiler grevlere gidiyorlar. Burada kadınları çalıştırmayın diye. Çünkü onlar açısından da şöyle bir durum söz konusu. İşte geçmişteki o toprak mülkiyetinin yerine tamamlanması gereken bir şey var. Çünkü o toprak mülkiyetlerinin özelleştirilmesi sebebiyle bir kayıp söz konusu. Bu noktada da o kaybı tamamlamak adına aslında kadınların emeklerine el koyma sürecinin başladığını görüyoruz. Bir erkek işçi için kadın işçinin işten çıkartılması, o atölyede çalışamaması demek kendisine daha çok istihdam açısından ihtiyaç duyulması demek. Ve yine kendi çıkarını gözeten bir yerden onların da böyle bir yaklaşım olduğunu, grevlere çıkacak kadar uç noktalarda bir yaklaşım olduğunu görebiliyoruz. Ve aslında bu cadı kadınlar açısından söylenen sıfatlara baktığımızda genel itibariyle itaat etmeyen, erkeğe isyan eden, işte iktidara isyan eden, ahlaksız, iffetsiz vesaire bir kadın tasviri karşımıza çıkarken tüm bu süreçler yaşandıktan sonra cadı avlarının sonucunda bugünün kadın tasnifinin ortaya çıktığını görüyoruz aslında. İtaatkar olması gereken, cinsel açıdan isteksiz olması gereken ve ahlaklı olması gereken kadın imgesi de yine bu tarihsel koşullar içerisinde yaratılmış oluyor. Ve tüm bu süreçleri değerlendirdiğimizde aslında kadınların adlarının başına eklenen sıfatlar gerçekten tarih boyunca farklılık gösterebiliyor. Ancak bu sıfatların ekleniş sebebine baktığımızda biz çok ortak sebeplerle karşılaşıyoruz. Çünkü aynı sistemden hala söz ediyoruz. Ve o geçmişteki az önce bahsettiğim pek çok söylemi bugün hala diyor biliyor olmamızın sebebi de aslında sistemsel olarak kendilerine o ezen konumu tanınan cis-hetero erkeklerin hala bu sistemin ilerleyişinden bir çıkar sahibi olmaları ve Bu sebeple de patriarkanın o geçmişteki pratiklerini devralarak yarınları taşımaya devam etmesi. Genel olarak aslında böyle bir süreç. Tüm bunların sonucunda aslında şunu söyleyerek ben kendi konuşmamı bitirmiş olayım sohbet öncesinde. Cadı avlarının etkileri arasında bahsetmeye çalıştığım üzere o kadınlar arasındaki dayanışmayı kırmak da yer alan bir şeydi. Ancak hala bu amaç güdülüyor olsa da biz kadınların dayanışmasını güçlendirmesi ve bir araya gelmesinin ve örgütlü bir şekilde mücadele etmesinin ben tarihin herhangi bir kesitinde çok önemli olduğunu ve bu hala çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün maruz bırakıldığımız şeylerden ibaret değil kadınların yaşadıkları tarih içerisinde. Yüzyıllardır maruz bırakıldığımız pek çok şey var. Hesabını sormamız gereken pek çok şey var. Kazanmamız gereken pek çok şey var diyerek bitirmiş olayım. Yaratıldığımız kaburgayı kırmanın vaktinin geldiğini düşünüyorum. Hepimiz bence zaten bunu içerimizde hissediyoruz ki şu an bir aradayız, bunları konuşuyoruz.